Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Bakara suresinin 218 ve 219. ayetlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâh. أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ قُلْ فِيهِمَا كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
صدق الله العلي العظيم
رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür. Ve sana ne infak edeceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 11 İsven 1401, Hicri Gameri 9 Şaban 1444 ve Miladi Takvimle 2 Mart 2023 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız sabah bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, ilahi önderler, düzenli hayat ve kalıcı tır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım İhsan Feriver, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın eylemi dünya ile ilişkileri geliştirmek olduğunu belirtti. Emir Abdullah Yan, CNN'in İran'daki huzursuzlukla ilgili raporlarının taraflı olduğunu belirtti. Tuğ generalleşti, yani İran bölgedeki tatbikatları dikkatle izliyor açıklamasında bulundu. Ulyanov, İran'da %84 zenginleşme iddiasının çözüldüğünü belirtti. Ve Birleşmiş Milletler temsilcisi Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından Antakya'ya gitti. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı, Belçika Başbakanı ile yaptığı bir telefon görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin Avrupa'da dahil olmak üzere dünya ile iyi ve yapıcı ilişkileri sürdürme ve geliştirme eğilimine sahip olduğunu söyledi. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi, Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile yaptığı görüşmede terör ve paralı asker akımlarının yanlış ve yanıltıcı bilgilerin etkisi altındaki bir hükümetin yüzleşme yolunu seçmesi halinde zarar göreceğini sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin karşı tarafın da böyle bir yaklaşımı seçmesi şartıyla sorunları işbirlikçi bir yaklaşımla çözme arzusu olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Reisi sözlerinin devamında Avrupa ülkelerinin toprakları İran ulusunun çıkarlarına yönelik komplo ve tehditlerin kaynağı olmamalıdır vurgusunda bulundu. Belçika Başbakanı Alexander De Croo, bu telefon görüşmesinde Tahran ile Brüksel arasındaki 130 yıllık diplomatik ilişkiler çerçevesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak, Belçika, İran ile ilişkilerini güçlendirmek için her zaman diyalog yolunu tutmakta ve meseleleri anlayış ve işbirliği yaklaşımıyla sürdürmek istemektedir ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i dünyanın 10 ülkesindeki yeni büyükelçileriyle yaptığı görüşmede dünyanın bütün ülkeleriyle onur, bilgelik ve çıkar esasına dayalı azami ve kapsamlı etkileşimi hükümetin dış politikasının ana yaklaşımı olarak tanımladı. İran Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Merkezi'nin bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i İran'ın dünyanın 10 ülkesindeki yeni büyükelçilerine görevlerine gitmeden önce yaptığı konuşmada onlara başarılar dileyerek İran'ın ekonomik gücünün güçlendirilmesi yürütme erkinin birinci önceliğidir ve faaliyetlerinizde ticari alışverişlerin geliştirmesine ve ekonomik ilişkileri genişletilmesine öncelik vermelisiniz diye konuştu. Cumhurbaşkanı ayrıca devrimci ilke ve değerlere de dikkat etmek, bu doğrultuda doğru yaklaşımlar benimsemek ve azami milli çıkarları sağlamaya çalışmak büyükelçilerin diğer görevleri arasında olduğuna vurgu yaptı. İran'ın dünyanın 10 ülkesindeki yeni büyükelçileri İran İslam Cumhuriyeti ile çeşitli alanlarda görev yaptıkları ülkeler arasındaki ilişkilerin durumu hakkında bir rapor sunarak ülkeler arasında siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerin ve çok yönlü işbirliğinin geliştirmesi yönünde çaba ve ciddiyete vurgu yaptılar.
Güney Pars Faz 14 rafinerisinin 3. tatlandırma hattı İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin katılımıyla devreye alınacak. Bu rafineri toplam 4 sıra tatlandırmaya sahip olup bu fazın tam olarak kullanılması ile Güney Pars rafinerisi geliştirme dosyası kapatılmış olacak. Tatlandırma asit gazları doğal gazdan ayırmak için çeşitli rafineri üniterlerinde gerçekleştirilen bir işlemdir. Muhabirimizin bildirdiğine göre 14. faz rafinerisi Güney Pars Gaz Kompleksinin tamamen İranlı fazı olup bunun için gerekli olan malların %70'inden fazlası yerli güçle hazırlanmış ve bu fazın tamamlanması için 8000'den fazla kişi çalışıp 2.3 milyar dolar bunun için yatırım yapılmıştır.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, CNN'e verdiği özel röportajda bu Amerikan medyasının İran'daki karışıklıklarla ilgili son haberlerini taraflı ve yanlış olarak değerlendirdi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ile röportaj yapan Amerikan CNN televizyon kanalının sunucusu Christian Manpur bu televizyon kanalının İran'daki huzursuzluk ve karışıklıklarla ilgili iddialarını yenileyerek İran'daki barışçıl gösteriler sırasında çok sayıda kişinin tutuklanıp tecavüze uğradığını iddia etti. İran Dışişleri Bakanı CNN sunucusuna yanıt olarak barışçıl gösterilerde protestocuların tutuklanmasını reddederek barışçıl gösterilerde kimse tutuklanmadı vurgusunda bulundu. Emir Abdullahiyan bir kısmı yayınlanan bu röportajda şiddet olaylarına dönüşen gösteride çok sayıda kişinin tutuklandığını ve İran dışından bazılarının da dahil olduğunu ve polis güçlerini öldürmeye teşebbüs ettiğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ayrıca İslam İnkılabı rehberinin bu isyan hareketinde sanıklar için geniş af kararına atıfta bulunarak bu kararnamenin ardından cinayet işleyenler ve şikayetçi olanlar dışında tutuklananların tamamının serbest bırakıldığını söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı bölgedeki yapılan tatbikatlar hakkında İran'ın dikkatle bu tatbikatları izlediğini ancak onları kendisine karşı bir tehdit olarak değerlendirmediğini söyledi. Amerika Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı salı sabahı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu 50 ülkenin katılımıyla ortak tatbikatın başladığını duyurduğu bildirisinde tatbikatın İran'ın güney suları, Umman Denizi, Kızıl Deniz, Umman Denizi, Hint Okyanusu ve Doğu Afrika'nın kıyı bölgelerinde gerçekleştirileceğini belirtti. 7000 asker ve 35 geminin katılımıyla gerçekleştirilen bu tatbikat ortak komuta ve kontrol insansız sistemler, mayın önleme tedbirleri, yapay zekanın gelişimi ve küresel sağlık olmak üzere 5 ana alana odaklanıyor. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani, hükümet heyeti toplantısının oturum aralarında Amerika ve bölgedeki bazı ülkeler tarafından yapılan tatbikatın amacının Amerika kuvvetlerine moral vermek olduğunu söyledi. Tuğgeneral Aştiyani, İran'ın bu tatbikattan herhangi bir tehdit edici sonuç çıkarmadığını ancak her zaman gerekli hazırlık, teyakkuz ve izlemeye sahip olduğunu sözlerine ekledi. İran Savunma Bakanı bu bakanlığın programlarına değinerek diğer ülkeler ve İran ile planlı tatbikatlar yıllık ve sürekli olarak yapıldığının altını çizdi.
İran Kültür ve İslam İrşad Bakanı medya terörünü İslam dünyası ülkelerine yönelik ortak bir tehdit olarak değerlendirdi ve düşmanların özgürlük savaşçıları ile Müslümanlar arasından nifak oluşturma taktiği kullanarak sinsi planlarını gerçekleştirmelerine izin verilmemesi gerektiğini belirtti. Muhammed Mehdi İsmail'i Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Vissam Murtaza ile Tahran'daki Vahdet Salonu'nda yaptığı görüşmede İran'ın uzun süredir medya terörizmi adı verilen büyük bir medya savaşıyla karşı karşıya olduğunu, bu bağlamda düşman ağları yanlış haberleri geniş çapta yayarak ve medya becerileri ve ahlak dışı taktikler kullanarak ellerinden geleni yaptığını vurguladı. Bu görüşmede Lübnan Kültür Bakanı İran İslam Cumhuriyeti ile kültürel, sanatsal ve medya işbirliği seviyesini geliştirmek istediklerini açıklayarak İran ve Lübnan ortak zorluklarla karşı karşıyadır. Bu nedenle iki ülke arasında çeşitli alanlarda ortak işbirliği oluşturmalı ve geliştirilmelidir diye kaydetti. Muhammed ve İhsan Murtaza medya terörünün etkilerinin askeri terörden daha kötü olduğuna dikkat çekerek ülkelerin birbirlerinin deneyimlerinden yararlanabilmesi için bu konuda ortak bir medya komitesi kurulması gerektiğini belirtti.
Rusya'nın merkezi Viyana'da bulunan uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi İran'ın %84 zenginleştirme kararı aldığını açıkladı. Mihail Ulyanov dün çarşamba günü Twitter'da bir mesaj yayınlayarak Amerikalı yayın organı Bloomberg'in İran'da %84 saflıkta uranyum zenginleştirme iddiasının başarıyla çözüldüğünü yazdı. Daha önce İran Atom Enerjisi Kurumu sözcüsü Behruz Kemalvendi, Amerikan yayın organı Bloomberg'de yayınlanan iddia ile ilgili olarak İrna'ya verdiği röportajında yayınlanan bu yazıların bir iftira ve gerçekleri çarptırma olup zenginleştirme işleminde uranyum parçacığı veya parçacıkların %60'ın üzerinde bulunması %60'ın üzerinde zenginleştirme anlamına gelmediğini ifade etti. Behruz Kemalvendi, İran İslam Cumhuriyeti'nin %60'ın üzerinde zenginleştirme sağlamadığını, maalesef ajansın bir baskı aracı haline geldiğini ve bu tür bir performansın bu önemli uluslararası kuruluşunun güvenirliğini ve itibarını olumsuz etkilediğini belirtti.
Azerbaycan Cumhuriyeti savcısı ülkenin Tahran'daki büyükelçiliğine silahlı bir kişinin saldırısıyla ilgili olarak İran'a soruşturma ekibi gönderme olasılığını açıkladı. 27 Ocak 2023 Cuma günü silahlı bir kişi kişisel saikle Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliğine saldırmıştı. Bu saldırıda elçilik çalışanlarından biri hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı. Tasnim Haber Ajansı'nın haberine göre Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhuriyet Başsavcısı Kamran Aliyev dün ülkenin Tahran'daki Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıyla ilgili verdiği röportajda şunları söyledi. Tahran ile telefon görüşmeleri yaptık ve gerekirse Azerbaycan Cumhuriyeti'nden bir heyet İran'a gidecek. Kamran Aliyev, olayın planlı olduğu yönündeki İran'a yönelik suçlamaları yineleyerek bu konudaki bilgilerin İran İslam Cumhuriyeti tarafından toplandığını sözlerine ekledi. Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerinin bu iddiaları İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı kendi mevkidaşlarıyla temasa geçerek konuyu ciddi şekilde takip edeceklerini belirttiği bir sırada gündeme gelmekte. Ayrıca bu saldırının siyasi olmadığı ve kişisel saiklere dayandığı da belirlendi. Ancak Bakü, Tahran'daki büyükelçini derhal boşaltma kararı aldı.
İran Altın ve Mücevherat Üreticileri ve İhracatçıları Birliği Başkanı İran'ın altın üreten 7 ülke arasında yer aldığını söyledi. Seyyid Hoccet Şafahi dün muhabirimize verdiği demecinde şunlar söyledi. Tüm ülkede yaklaşık 10 bin altın ve mücevher üretim birimi mevcuttur. Kuyumculuk sektörünün son 10 yılda önemli ilerleme kaydettiğini söyleyen Şafahi şunları ekledi. Bu endüstrinin ihtiyaç duyduğu makinelerin yapılması alanında zanaatkarlar altın ve kuyumculuk endüstrisinin ekipmanlarının bir kısmını tersine mühendislik yaparak Bu endüstrinin ihtiyaç duyduğu makinelerin başka bir parçasını icat edebilirler ki bunun yapan yabancı bir örneği yok. İran'ın Altın ve Mücevher Üreticiler ve İhracatçılar Birliği Başkanı şunları da söyledi. İran'ın altın eserlerinin kalitesi bazı ülkelerin yerli ürünlerin müşterisi olduğu noktaya kadar yükselmiştir.
Bültenimiz Türkiye gelişmeleriyle devam ediyor. Birleşmiş Milletler temsilcisi David Wesley, Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından Antakya'ya gitti. İncelemelerde bulunan Birleşmiş Milletler temsilcisi Wesley, bölge hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Antakya için kıyamet ifadesini kullanan Wesley, bu yıkımın boyutunu kavramak mümkün değil dedi. A Haber'in bildirdiğine göre Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Gıda Programı'nın yönetici direktörü David Wesley ise dün Antakya'da incelemelerde bulundu. Depremde yaşanan yıkımı gören Wesley'in kullandığı kelime ise dünya gündemine oturdu. Deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bini geçtiğini ifade eden Wesley, bugün gördüklerimi tek bir kelimeyle anlatabilirim. Kıyamet ifadelerini kullandı.
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık depremzedelere taksitle mezar satan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Çetin Arık depremde eşini ve iki çocuğunu kaybeden baba acısını tek taksitle ödemiş, siz bu babanın hakkını kaç taksitle ödemeyi düşünüyorsunuz diye sordu. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türk halkına yardım ulaştırması gereken Kızılay'ın parayla çadır satmasının Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel tarafından gündeme taşınmasının yankıları sürerken Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedelere parayla mezar sattığı iddiası gündeme geldi. Depremde iki çocuğu ve eşini kaybeden bir Türk vatandaşının isyanını dile getiren CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık şöyle konuştu. Depremin ilk günü Elbistan'daydım. Çok büyük acılara tanıklık ettim. Yüreğim acılarla dolu. Kızılay'ın çadır satma skandalından sonra daha kötüsü ne olabilir ki diye düşünürken acılı bir babanın anlattıkları kanımı dondurdu.
Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Agül hakkında Tatvan'da bir kız çocuğuna yönelik cinsel taciz haberi nedeniyle 10 ay hapis cezası verildi.
Ve son haberimiz, İstanbul'da MİT ve emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü IŞİD'in kilit isimlerinden örgüt adına 2014-2018 yılları arasında Tel Abyad, Münbiç ve Rakka'da sözde kadılık görev yürüten Abu Huzeyfe Kod adlı terörist yakalandı. Örgüt sorumlusu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Batı'nın xenofobik çalışmaları etrafında. Batı medya üzerinden yeni gündem yaratarak çok kutuplu dünya düzenine karşı son dönemdeki başarısızlıklarını gizlemeye çalışıyor. Batılı yetkililerin son haftalarda özellikle Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı Brüksel Zirvesi ile sergilediği tavırlarına bakıldığında Amerika ve Avrupa'nın İran, Rusya ve Çin'in tekelci politikalarını bozduğu değerlendirilmektedir ve Batı'nın diğer ülkelerin çok kutuplu dünyaya adım atmasından korktuğunu ortaya koyuyor. Öyle ki Batılı yetkililer Münih Güvenlik Konferansı'nda Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım uygulanmasını güçlü bir şekilde vurguladılar. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Rusya'ya karşı 10. yaptırım paketinin hazırlandığını, önümüzdeki günlerde Avrupa Komisyonu tarafından onaylanacağını duyurdu. Amerikan Başkanı Joe Biden, Ukrayna başkenti Kiev'e yaptığı son ziyareti Rusya üzerindeki baskının arttığını, Ukrayna'ya daha fazla silah yardımı yapıldığını açıkladı. Öte yandan Çin'e ait balonun 400 bin dolarlık füzelerle düşürülmesi ardından medyada çıkarılan yaygara, Batı'nın korkularıyla başa çıkmak için kurduğu planın bir başka boyutu olarak değerlendirilebilir. Batılı yetkililer özellikle Münih Güvenlik Konferansı'nda ve Brüksel'deki görüşmelerde bu olayı bahane ederek Rusya ile ilişkiler konusunda Pekin'e tehdit savurdular. Bu doğrultuda Joseph Borrell, Çin Rusya'ya Ukrayna'da kullanması için silah sağlamasının Avrupa Birliği'nin kırmızı çizgisi olacağını kaydetti.
Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Münih Güvenlik Konferansı sırasında Çin'e Rusya'ya silah sağlama konusunda uyarıda bulundu. Amerika Başkan Yardımcısı Kamala Harris de Çin'in Ukrayna savaşındaki tarafsızlığını sorguladı ve Pekin ile Moskova arasındaki ilişkilerin derinleşmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Batı çok taraflılık konusunda görünüşte birleşik ve otoriter bir yaklaşım benimsemiş olsa da bazı Avrupa ülkeleri Batı'nın birlik iddiasının aksine farklı bir tutum sergilemeye başladı. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in Rusya'ya yönelik yaptırım politikasının başarısızlığını itiraf etmesi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Amerika ve İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yaklaşımına dolaylı olarak karşı çıkması Avrupa ülkeleri arasındaki görüş ayrılığının işaretidir. Çin korkusu politikası ve Çin'i Rusya'dan uzak tutmak için yapılan baskılar hiçbir işe yaramadı. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı ve ardından Moskova'ya doğru hareket etti. Wang Yi, aynı gün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı görüşmede uluslararası durumdaki değişikliğe rağmen Çin ve Rusya'nın stratejik kararlılığını koruduğunu, çok kutuplu dünya kurma yoluyla güçlü bir şekilde ilerlediğini söyledi. Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Kuzey Akım Boru Hattı'nın tahrip edilmesinin nedeni ve sorumlusunun mutlaka soruşturulması ve komplocuların başlarına buyruk hareket etmelerine izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Zhang Jun, Çin'in Rusya'nın Güvenlik Konseyi'nde ileri sürdüğü karar taslağını olumlu karşıladığını ve boru hattının tahrip edilmesi hakkında Birleşmiş Milletler'in yetkilendirmesiyle uluslararası soruşturmalar yapılmasının büyük önem taşıdığı görüşünde olduğunu kaydetti.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Avrupa Parlamentosu'nun yeni Çin karşıtı adımı etrafında. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin iki politika belirleyici kurumuna uyarak ve Çin'in TikTok sosyal ağıyla ilgili artan kaygıları sonucu bu sosyal ağlardaki kullanıcıların bilgilerine kimlerin erişimi olduğu hususundaki kaygıları neticesinde bu sosyal medyanın çalışanlarının cep telefonlarında kullanılmasını yasakladı. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Konseyi Çinli grup ByteDance'in sahibi olduğu Sosyal ağ ve Çin hükümetinin kullanıcı verilerini toplayıp toplamayacağı veya kendi çıkarlarını gözetip gözetmediği konusunda artan endişeler üzerine geçen hafta TikTok'un kullanımını yasakladı. Avrupa Parlamentosu sözcüsü ayrıca şunları kaydetti. Bu yasak 20 Mart'tan itibaren parlamentonun cep telefonu yönetim programına kayıtlı cep telefonu ve tablet gibi kurumsal cihazlara uygulanacak. Avrupa Birliği Parlamentosu ayrıca milletvekillerine ve çalışanlarına TikTok'u kişisel cihazlarından kaldırmalarını şiddetle tavsiye etti. Çin ise defalarca bu iddiaları yalanladı. TikTok sosyal ağı Avrupa Parlamentosu'nun eylemi hakkında şunları söyledi. Bu yasaklar yanlış ve yanlış kanılara ve dayanaklara dayanıyor. Avrupa Birliği kurumlarının TikTok'a yönelik eylemi ulusal güvenliği tehlikeye atma bahanesiyle başta Amerika olmak üzere Batı'nın bu ülkelerdeki Çin sosyal ağlarını sınırlama ve kullanmama konusundaki genel yaklaşımı ile uyumludur. Bu ağların kullanıcılarının bilgilerine erişme ve casusluk yapma korkusu burada etkileyici bir faktör olarak görülmekte. Batılılar Çin yasalarına göre Çinli şirketlerin bilgi paylaşmak veya Çin hükümetinin bir aracı olarak hareket etmek için Çin hükümetinin onlardan yapmalarını istediği şeyi yapmaları gerektiğini iddia ediyor. Daha önce Amerikan hükümeti ve bu ülkenin kongresi Amerikalı çalışanlar için TikTok kullanımına kısıtlamalar ve sınırlamalar getirmişti.
Amerika hükümeti hem Donald Trump hem de Joe Biden'ın başkanlığı sırasında sosyal ağ TikTok'u filtrelemek veya kısıtlamakla tehdit etti. Washington'un en önemli gerekçesi TikTok'un Amerika'daki faaliyetinin Çin'e Amerikalıların zihninde reklam faaliyetleri yapma imkanı sağlamasıdır ki bu konu Amerika'da bu sosyal ağın çok yaygın olarak kullanılması nedeniyle Washington için özellikle önemli hale gelen bir konudur. Pew Araştırma Merkezi kısa dönem önce 2021'in başlarından itibaren TikTok'un Amerika'daki diğer tüm uygulamalardan daha fazla indirildiğini bildirdi. Yakın zamanda Amerika Kongresi TikTok'a karşı bir karar aldı. Kongre tarafından 23 Aralık 2022'de onaylanan iki partili bütçe tasarısına göre Joe Biden tarafından imzalandıktan sonra yasalaşan TikTok'un devlet kurumlarında kullanımı yasaklandı. Bu yasa Çin'e ait bu sosyal ağ hakkında artan endişelerin ardından onaylandı. Kanada'da geçtiğimiz günlerde benzer bir karar aldı. FBI direktörü Christopher Wray bu konuda şu iddiada bulundu. Çin hükümeti TikTok'u milyonlarca kullanıcının bilgilerini veya yazılımlarını kontrol etmek için kullanabilir ve uygulamanın kullanıcıların bir sonraki izleyeceği videoların hangi videolar olacağını belirleyen öneri algoritması da suistimal edilebilir. Bunu ise insanların düşüncelerini etkilemek için kullanabilir. TikTok ağının yasaklanması Batı'nın ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü iddialarına aykırı görülüyor. Bu konu başta Amerika olmak üzere Batılıların ifade özgürlüğü ilkesini ve sosyal ağlarda dahil olmak üzere medyanın özgür ve sınırsız faaliyetini destekleme ve koruma iddialarının gerçeklikten ne kadar uzak olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda Batı'nın Çin'e karşı yürüttüğü kapsamlı kampanya doğrultusunda Avrupa ve Amerika ülkelerinde çeşitli kısıtlamalar uygulamak ve TikTok'u yasaklamak mantıklıdır. Amerika, Batı'nın lideri olarak defalarca Çin'in Amerika için en önemli jeopolitik meydan okuma olduğunu ilan etti ve liberal düzene dayalı olarak değiştirme niyetini iddia etti. Biden hükümeti yetkililerinin Çin ile eşit rekabet ve ikili ilişkilerde gerilimi azaltma iddialarına rağmen Biden göreve geldiğinden bu yana Amerika'nın Çin'e yönelik tutum ve eylemlerinden Washington'un çabası Pekin'le ekonomik, ticari, askeri ve güvenlik, siyasi ve siber arenalarında topyekun bir karşı karşıya gelme çabası içerisinde olduğu görülmektedir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarımızı dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 11 İsvend 1401 Hicri Kameri 9 Şaban 1444 ve miladi 2 Mart 2023 Perşembe. ...19 yıl önce bugün 2 Mart 2004'te Kutsal Kerbela ve Kazemin kentlerinde İmam Hüseyin Aleyhisselam yas merasimlerinde birkaç bombalı terör eyleminin vuku bulması neticesinde yüzlerce masum insan şehit düştü ve yaralandı. Aynı yılda Irak'ın Müslüman halkı, Irak'ın Devrik Saddam rejiminin İmam Hüseyin Aleyhisselam yas merasimlerine yıllarca yasaklaması ardından bu hüzün duru merasimi görkemli bir şekilde gerçekleştirdi. Kerbela ve Kazemin terör olayları aslında Amerika ve İngiliz güçlerinin Nisan 2003'ten beri Irak topraklarını işgal etmeleri ardından başladı. Irak'ta Aşura merasimlerinde vuku bulan terör eylemlerinin faillerine bilinmemesine rağmen Irak halkı ve dünya kamuoyu işgalci Amerika'nın bu faciadan sorumlu olduğu inancında. ...48 yıl önce bugün Hicri Şems'i 11 İsvan 1353'te Despot Pehlevi silsilesinin son şahı Muhammed Rıza'nın emriyle Restahis Partisi kuruldu. Böylece İran resmen tek partili bir ülke haline geldi ve rejimin denetiminde faaliyette bulunan birkaç parti de feshedildi. Bu parti şahın gayrimeşru hedeflere özellikle diktatör rejiminin pekişmesi ve halkın bu partiye üye olmaları yoluyla onların denetlenmesinin tahakkuku için bir araç niteliğindeydi. Sürgünde bulunan rahmetli İmam Hümeyni gönderdiği mesajla halkın Restahis Partisi'ne karşı çıkmalarını isterken şunları vurguladı. Sözde Milli Restahis olarak bilinen bu parti hakkında diyebiliriz ki bu olay dayatıcı şekilde anayasa ve uluslararası kurallara aykırıdır ve hiçbir ülkede buna benzer bir parti yoktur. Bu partinin kurulması İran halkının öyle hoşnutsuzluğuna neden olmuştur ki 3,5 yıl hayattaydı ve İran halkı kıyamının durumunda kapatıldı. Bazı analistler bu partinin kurulması ve işleyişinin İslam inkılabının meydana gelmesinin sebeplerinden biri olarak görmektedir. Yüz yıl önce bugün Hicri Şems'i 11 İsvan 1301'de İranlı çağdaş müzisyen Murtaza Hanane dünya geldi. İlk eğitimini bitirdikten sonra müzik okuluna giren Hanane Tahran Senfonik Orkestrası rehberi oldu. Ardından Tahran Radyosu ile işbirliği yaptı. İran müziğinin önde gelen hocalarından olan Hanane Hicri Şems'i 1368'de 67 yaşında vefat etti. Makasidullah'ın tercümesi ve tefsiri Üstad Hanane tarafından kaleme alındı. ...187 yıl önce bugün 2 Mart 1836'da önde giren Alman oryantalist ve İslam tarihi ve medeniyeti uzmanı olan Theodor Nöntke Almanya'da dünyaya geldi. 25 yaşından itibaren üniversitede öğretmenliğe başlayan Nöntke uzun yıllar bu işle uğraştı. Farsça, Arapça, Türkçe, Yunanca, İspanyolca ve İtalyanca gibi çeşitli dillere musallat olması hem nicelik hem de nitelik olarak sayısız ve özgün eserlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Ancak Nöntke İran hakkında pek iyi bir fikre sahip değildi. Yunanistan'a daha fazla ilgi gösterdi ancak İran hakkında Sasanilerin tarihi ve İran'a milli hamaseti dahil olmak üzere kitaplar yazdı. Theodor Nöntke Almanya'da Alman oryantalistlerin babası olarak bilinir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Kulislerde yavaş sesleri.
Karar.
Kahramanmaraş merkezi depremlerde can kaybı 45 bini aştı.
Star.
EGT'ye ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Cevher İlhan, 28 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde iktidarın depremde siyaset felaketi başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Deprem Türkiye'nin birinci gündemi. Çarpıcı olan ilk iki hatta üç günde arama kurtarma ile acil yardımın zamanında ulaştırılmamasıyla başta çadır ve konteyner olmak üzere korunma ve barınma ihtiyaçlarının yerine getirilmemesiyle açığa çıkan çöküşün üstünün örtülmesine yeltenilmesi diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Çok daha şiddetli depremlerde en fazla birkaç kişinin öldüğü, hatta hiç ölümün olmayıp basit birkaç yaralamayla geçen Japonya'daki depremler bir yana, Güney Amerika ülkelerinden Şili'de Mart 2021'de tam 10 dakika süren 9.5 şiddetiyle yeryüzündeki en büyük sarsıntı olarak kayıtlara geçen 1655 kişinin ölüp 3000'inin yaralandığı mega deprem ya da Büyük Şili depremi ile kıyaslandığında fecaatin boyutu ortaya çıkıyor. Bizde ise COVID-19 salgında 3368 vefat ilanından bir gün sonra 33.000 vefatın açıklanmasıyla gerçek vefat sayısının 10 katı bulması, benzeri vefat sayıları kat kat düşük gösteriliyor. Konunun uzmanları 11 ili kapsayan yıkımın nüfus yoğunluğu nispeten düşük olan alanda olmasıyla vefat yaralanma sayısının düşük kaldığını, daha yüksek olan İstanbul Marmara bölgesinde vuku bulması halinde can kaybıyla yaralanmaların daha da katlanacağını ifade ediyorlar. Bunun içindir ki depremi asrın felaketi yapanın şiddeti değil, 20 yıllık iktidarın afete karşı hiçbir tedbir almamasıyla 85 milyar para karşılığında ruhsat verilen çürük binalara hiçbir inceleme yapılmadan sağlam raporun verilmesiyle asrın cinayetine ortam oluşturulduğu gerçeği bir defa daha tescil ediliyor. Ve deprem bölgelerinde 140-150 bine varan yıkık binanın enkazında depremzedelerin ihtiyaç duyduğu çadır ve konteynerin en fazla ancak 5'te 1'inin kurulmasıyla hala on binlerce vatandaşın açıkta kaldığı, iktidar partisi belediye başkanlarıyla iktidara iliştirilmiş yüzlerce müteahhide soruşturma açıldığı vetirede yine yandaşlara milyarlık deprem ihalelerinin peşkeş çekilmesiyle asrın rezaleti ifşa oluyor. Bundandır ki tek kişilik rejimin güdümündeki havuz medyasında depremdeki büyük yıkımın on binlerce can kaybının suçu yandaşlara rant peşkeşine karşı çıkan, mecliste araştırma önergeleri veren muhalefete yüklenmek isteniyor. En vahimi de iktidar cephesinin hala bir dizi saptırmayla depremde siyaset propagandaları tenavizül etmesi. Bilhassa muhalefete mensup belediyelerin, sivil toplumun gıda ve yiyecekten, giyecekten temizlik malzemelerine, seyyar mutfaklardan sahra hastanelerine, çadırdan konteynere yaptığı yardımların görülmemesi hesabına hala basit partizanlığın güdülmesi. Seçim öncesi vatandaşlara biz gidersek evler, binalar yapılmayacak, açıkta kalacaksınız telkinatıyla afet bölgesinde erkenden seçim kampanyasının başlatılması. Yaklaşan seçimlerde kaybetme telaşına kapılan iktidar cephesinin ekonomik çöküşün ardından mı bir başarısızlık sergilediği, depremdeki çöküşle, tehevvürlü panikle, politik polemikli sövgülerle, muallel tahkir ve tahriklerle felakette siyaset yapması. deprem bölgesine her türlü insani yardımı arttırarak sürdürülen Millet İttifakı'nı siyaset yapmakla itham eden Cumhurbaşkanı'nın her bölgede partisinin seçim koordinasyon merkezlerinin açılışına katılması afette siyaset felaketinin açık tezahürlerinden.
Arslan Bulut, 28 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde "İktidar neden paniğe kapıldı?" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Önce Erdoğan, "çadır yok" diyenlere ağır hakaretler etti. Oysa ilgili kurumların elinde yeterli çadır stoku bulunmuyordu. Çadır ihtiyacının da ancak %15'i karşılanabilmişti. 2011 yılında yaptırılan 1,5 milyon çadır ise ortada yok. Tabii bunların büyük kısmı Suriyeliler için kullanıldı. Yemen'de bile Kızılay çadırlarına rastlandı diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Kızılay'ın yan şirketinin yardım kuruluşlarına çadır ve konserve satması ise tepkiyi büyüttü. Erdoğan yıkılan şehirlerin yeniden yapılması için de halktan bir yıl süre istedi. İyi düşünülmemiş bir çıkıştı bu. Bir iktidarın halktan süre istemesi ya seçim ya da referandum yoluyla olur. Ortada referandumu gerektirecek bir durum yok. Seçimler ise en geç Haziran ayında yapılacak. Birkaç ay sonra halktan 5 yıl daha istemek varken neden sadece bir yıl isteniyor, seçimsiz bir yıl mı kastediliyor yoksa? Bu arada bütün yurtta üniversiteler kapatıldı, uzaktan eğitim yapılacağı açıklandı. Uzaktan eğitimde saatlerce süren dersleri internetten takip etmek gerekir. Bu da günde 4-5 GB harcamak demektir. Ayda 150 GB internet şimdilik 300 liradır tabii ki internet bağlantısı kurulabiliyorsa. Gerçi baba evinde oturup dersleri internetten takip etmek daha ucuza gelebilir ama öğrencilerin tuttuğu kiralık evler ne olacak? Boşaltacaklar mı? Boşaltırlarsa eşyaları ne yapacaklar? Bir daha aynı fiyata ev veya eşya bulabilecekler mi? Kaldı ki üniversitelerin kapatılması öğretim kalitesi açısından da doğru bir karar değildir. Diğer taraftan da üniversite demek aynı zamanda öğrencilerin bulunduğu şehirlerde ekonominin ve sosyal hayatın canlı tutulması demektir. 11 ili deprem vurdu zaten. Bu şartlarda bütün ülkenin ekonomik ve sosyal çarklarını durdurmak hangi akla hizmet eder? Depremzedelerin otellerde barındırması turizmi engeller denildi. Üniversite öğretimi engellendi. Peki öğrenci yurtları yerine yazlıkların depremzedeleri açılması düşünülemez miydi? Olağanüstü şartlarda olağanüstü önlemler alınabilir. Derken önce Fenerbahçe, Konyaspor, sonra da Beşiktaş, Antalyaspor maçında tribünlerden "hükümet istifa" sloganları yükseldi. İktidarın aldığı yanlış kararlar ve gösterdiği orantısız tepkiler panik işaretidir. Oysa stadyumlardan dalga dalga yayılmasından endişe ettikleri istifa çağrılarına tehditle cevap vermek iktidar açısından da çözüm değildir. Sağduyla hareket etmek, bu çağrıları olgunlukla karşılamak gerekmez mi?
Tahran Radyosu.
İbrahim Kiraz, 28 Şubat tarihli Karar Gazetesi'nde "Hükümet biraz sakinleşse iyi olacak" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. En azından birkaç ay daha şimdiki hükümet yönetecek ülkeyi ama bugünkü savrukluğuyla, telaşıyla ne yapacağını bilemez haliyle, her gün birileriyle kavga ederek, boyuna suçlayacak bir günah keçisi arayarak nasıl yönetecek? Biraz sakinleşmesi lazım. Ekonomi zaten kötü, tarım battı, sağlık sistemi işlemiyor, eğitimsizlere ömür, dış politika her gün yeni riskler öğretiyor. Yetmezmiş gibi büyük bir deprem şehirlerimizi yıktı, on binlerce insanımızı elimizden aldı ve hem insani hem siyasi hem de ekonomik olarak ciddi bir fatura çıkardı bize diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu ortamda hiçbir şey olmamış gibi eski alışkanlıkları sürdürmek kadar yanlış bir tutum olamaz. İktidar maalesef bu yanlış yapmaktan geri durmuyor. Her gün bir kavga konusu buluyor. Yel değirmenleriyle savaşan Don Kişot gibi habire bir yerlere karşı kılıç sallıyor, milletin feryadına sebep olan sorunları ise inkar ederek ortadan kaldırdığını düşünüyor. Böyle olmaz. Bugüne kadar olmadı, şimdi de olmaz. Biraz sakinleşmesi lazım. Hem ülkeye zarar veriyor bu tutum hem de kendisine. Bizi düşünmese bile hiç değilse seçim sürecinde siyaseten kendisine zarar verdiğini görüp yaklaşımını değiştirse, biraz sakinleşse. Sorunlar çok ağır. Her geçen gün de daha fazla ağırlaşıyor. Ne yokmuş gibi davranarak ne de sorumluluğu başkalarının üstüne atarak sorunların altından kalkamayacağını artık anlamalı. Olay algıdan ibaret değil. Algıları yöneterek meseleye vaziyet edilemez artık. Gerçeklerle yüzleşmek zorunda. İktidarın bu süreçte her şeyden önce seçimi kazanıp kazanamayacağını düşünmesi doğal tabii. Ama seçmeninin gerçekleri kabullendiğini göstererek bir şeyler söylemek zorunda olduğunu da anlamalı. Twitter'i kapatarak, ekşi sözlüğü yasaklayarak, televizyon kanalları üzerindeki baskısını artırarak, troll faaliyetlerini ikiye katlayarak bildiği tek siyaset yapma yöntemi olan algı yönetiminin önünü açmanın artık imkansız olduğunu kabullenmeli. Bağırıp çağırarak, önüne geleni tehdit ederek toplumun sesini kısmak çözüm değildir. Çadır niye yok diyen depremzedenin derdini, çadır yok diyen vatan hainidir diye bağırarak çözemezsin. Depremin ilk iki günündeki gecikmeyi, ihmali, hazırlıksızlığı, koordinasyon eksikliğini gündeme getirenleri tehditle korkutmayla susturamazsın. O zaman stadyumlarda slogan da atılır, başka şey de yapılır. Stadyumlarda ilk defa siyasi slogan atılıyor da değil üstelik.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsure Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsure Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsure'yi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Hazreti Ali Aleyhisselam'dan geriye kalan eserleri ve kitapları gözden geçirmek istiyoruz.
Değerli dostlar, bugünkü sohbetimiz İmam Ali Aleyhisselam'ın inişli çıkışlı mübarek yaşamının son bölümü sayılır. Emevi Hanedanı İmam Ali Aleyhisselam'ın adını yok etmek için tüm hilelerini ve çabalarını sarf etti ve o hazretin şehit edildiği haberini duyunca da artık Ali Aleyhisselam adından hiçbir iz kalmayacağını zannederek çok sevindiler. Oysa bu gafiller Allah'a inanan ve Allah ekseninde hareket eden İmam Ali Aleyhisselam gibi bir insanın adının ilahi takdirle dünyanın sonuna kadar kalacağını bilmiyordu.
Hazreti Ali Aleyhisselam'ın tüm eşsiz özelliklerinden başka o hazretle ilgili Nehcül Belaga adlı eseri asırlar ardından tüm düşünürlerin ve alimlerin ve büyüklerin ilgisini çeken bir eserdir. Bu şerefli kitapta Hazreti Ali Aleyhisselam'ın tevhid, adalet, kadın, erkek, takva, dünyanın tenkidi, şeytan, İslam peygamberinin bazı sahabelerinin serzenişi, Risalet Hanedanı'nın imtiyazları, muttaki, mümin ve münafık insanların özellikleri, Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinin açıklanması, Emevi Hanedanı'nı, ölümü hatırlamak, milletler ve devletler ve yüzlerce diğer konu yer alıyor. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bu sözleri ve vecizeleri Kur'an-ı Kerim gibi vaaz dili ile her hissedilebilir veya makul konu hakkında açık ve idrak edilebilir örnekleri muhatabının gözleri önüne seriliyor. Ardından onu ulaşması gereken noktaya götürüyor.
Nehcül Belâğa adlı şerif kitap 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm hutbeler ve fermanlar, ikinci bölüm mektuplar ve vasiyetler ve üçüncü bölüm edebi açıdan belagat ve fesahatin doruk noktasında ifade edilen hikmetli ve ibret verici vecizelerden oluşuyor. Bu arada İmam Ali Aleyhisselam'ın İslam peygamberi döneminde beyanatı savaşlarda, Allah Resulü'nü çeşitli kentlerde ve beldelerde temsil ettiği sıralarda söylediği sözler kayda alınmamış, hatta halifeleri onaylayan beyanatı yine hiçbir yerde kaydedilmemiştir. Nehcül Belâğa adlı eseri sadece İmam Ali Aleyhisselam'ın görecede de iktidarın başında bulunduğu dönemde sarf ettiği sözlerinden ve buyruklarından bir derlemedir. Bu eserin yazarı Seyyid Rezi, Kameri 400 yılında kendi edebi zevkine göre kaleme almıştır. Nehcül Belâğa birçok düşünür ve alimin itiraf ettiğine göre Kur'an-ı Kerim'den sonra belagatin en güzel tecelli ettiği eserdir ve Kur'an-ı Kerim'in küçük kardeşi tabiriyle ün yapmıştır.
Kameri 7. yüzyılın Mu'tezili alimlerinden İbni el-Hadid'in Nehcül Belaga üzerine yazdığı 20 ciltteki eseri İslam alimlerinin ilgisini çeken ünlü şehlerden biridir. İbni Ebi el-Hadid, usta bir edebiyatçı, seçkin bir şair ve İmam Ali Aleyhisselam'ın hayranlarından biridir. Yazar eserinin ön sözünde şöyle diyor. Haklı olarak Hazreti Ali Aleyhisselam'ın sözlerini Yaradan'ın sözünden daha alçak ve mahlukun sözünden daha üstün saymışlardır. Büyük insanlar hutbe okuma ve yazarlık tekniklerini o hazretten öğrenmiştir. İbni Ebi el-Hadid ünlü eserinin 4. cildinde Basra valisine yazılan mektubu şöyle anlatıyor. Fesahate bakın. Nasıl dizginlerini bu insanın eline vermiştir. Sözcüklerin acayip düzenine bakın. Sanki sözcükleri ona bir bir söylemişler ve bir biri ardı sıra ona teslim edilmişlerdir. Yerden kendiliğinden fışkıran bir çeşme misali fışkırıyor ve akıp gidiyor. Subhanallah. Bir genç Mekke gibi bir kentte büyüyor. Hiçbir hekimle karşılaşmıyor. Ama sözleri teorik hikmette Eflatun ve Aristo'dan daha üstün duruyor. Hikmet ehli ile oturup kalkmamış ama Sokrates'i geride bırakıyor.
Nehcülbelağa hayran olan bir başka ünlü şahsiyet, geçmiş yıllarda Mısır müftüsü olan Şeyh Muhammed Abdu'dur ve Nehcülbelağa üzerine bir şerh yazmıştır. Şeyh Abdu eserinin ön sözünde şöyle yazıyor: Arap dilini konuşan insanların arasında Ali Aleyhisselam'ın kelamı, Kur'an-ı Kerim ve Nebevi kelamın ardından en şerefli sözler olduğuna inanmayan bir tek kişi bile yoktur. Ve bu sözler İmam Ali Aleyhisselam'ın bu konuda beyan ettiği sözlerini hatırlatıyor. İmam Aleyhisselam şöyle diyor: Biz sözün emiri ve komutanlarıyız. Kelam ağacının kökleri bizim aramızda derinlere uzanmış ve dalları başımızın üzerine sarkmıştır.
Nehcül Belaga'nın tüm özellikleri bir yana, irfani cazibesi tüm susamış canları doyuran ve varlığı insan vücudunun her zerresine yansıyan bir özelliğidir. Eserde ne zaman Allah'ın celal ve cemal sıfatlarının cazibesinden söz edilecek olursa, sözleri okuru adeta meleklerin kanatlarına oturmuş ve insani düşüncenin ulaşamadığı en uzak noktalara kadar kanatlanmış hissini uyandıracak kadar yüceliyor.
İmam Ali Aleyhisselam, Allah Teala'yı anmanın melekuti ve güzel alemini anlatırken şöyle buyuruyor: Allah Teala kendisini anmayı gönüllere yerleştirmiştir. Gönüller böylece sağırken duymaya, görmezken görmeye ve isyan halindeyken uslanmaya başlar. İmam Ali Aleyhisselam geceleri gerçekleştirdiği arifane ibadetleri ve aşkla fısıldaşmalarıyla tüm benliği ve ruhu ile melekut aleminde seyrediyor ve ilahi hayat veren cilveleri tüm varlığıyla hissediyor. Ardından bu yolu izleyenler hakkında şöyle diyordu: Melekler onları sarmıştır. Huzur başlarına inmiştir. İlahi sonsuz lütuf onlar için hazır hale getirilmiştir. Ne zaman Allah'a seslenecek olurlarsa, ruhu okşayan mağfiret meltemi ve ilahi affı ve günah perdelerinin aralandığını hissederler.
Tahran Radyosu.
Aslında Hazreti Ali Aleyhisselam'ın geniş bakışı sadece Nehcül Belaga'ya özel bir durum değildi. O hazret sadece ahlak, inanç, toplumsal, siyasi ve kültürel ilkelerde değil, aynı zamanda kelam ve felsefe alanında da bu özelliklere sahipti. Ve irfani meselelerde, ibadetlerde ve dualarda da geniş bakışı açıkça göze çarpıyordu. Nitekim o hazretin yüce ve derin manaları bireysel ve sosyal ve manevi atmosferler ve başta Recep, Şaban ve Ramazan olmak üzere tüm ayları hatta tüm günleri kapsıyordu. Bu iddianın ispatı için o hazretten geriye kalan ve dualarını ve münacatlarını içeren Sahife-i Aleviye adlı bir başka kalıcı eseri gözden geçirmek istiyoruz. Bu nefis eser Gameri 10. yüzyılın seçkin Şii alimi Abdullah bin Salih Semahici tarafından toplanarak telif edildi.
Sahife-i Aleviye adlı değerli eser günümüzde muteber bir belge olarak alimlerin ve muhaddislerin ve düşünürlerin referans olarak kullandığı bir eserdir. Bu değerli eserde İmam Ali Aleyhisselam'dan 150'yi aşkın dua yer alıyor ve geniş kapsamda oluşu itibariyle duaların bildirgesi olarak adlandırılabileceği ifade ediliyor. Hatta bazı uzmanlar bu eseri 4. imam olan Hazreti Seccad'ın Sahife-i Seccadiye adlı eseriyle karşılaştırıyor. Bu arada seçkin ve değerli alim ve Müstedrikul Vesail adlı eserin sahibi merhum muhaddis Nuri bu değerli eseri tamamlamak üzere Sahife-i Saniye Aleviye adlı bir eseri tedvin etti. Ki bu da Sahife-i Aleviye'nin ilmi değeri ve referans olma özelliğini ortaya koyuyor.
Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bir başka değerli mirası en üstün hikmetler anlamına gelen Gurarul Hekem ve Dararul Kelam adlı eseridir. Bu değerli eserde İmam Ali Aleyhisselam'dan yaklaşık 11 bin hadis toplanmıştır. Bu değerli eseri Kaberi 5. yüzyılın seçkin muhaddisi ve Diyarbakır kentinin o dönemde kadısı Ebul Feth Nasiheddin Abdülvahid bin Muhammed Ahmedi tedvin etmiştir. Ahmedi, ilmi ve İslami arif konusunda birçok seçkin alim tarafından onaylanan bir alimdir. Eserlerinde bu kitaptan birçok rivayet ve hadis aktarmıştır. Bu eserin değerini anlamak için eserin çok sayıda el yazması nüshaları Kutsal Rezevi Külliye, İslami Şura Meclisi, Şehit Mutahharri Medresesi, Hindistan, Türkiye, İngiltere ve Fransa kütüphanelerinde saklandığını bilmek yeterlidir. 7 ciltte hazırlanan eser İran, Mumbai, Seyda, Mısır ve Suriye'de birçok kez yeniden basılmıştır. Arapçadan başka bu eser Farsça ve Urduca'ya da çevrilmiş ve Şii Müslümanların büyük alimlerinden Cemalettin Muhammed Haneli de eserin üzerine bir şerh yazmıştır.
Gural-ül Hekem ve Durar-ül Kelam adlı eser 91 bölümden oluşuyor ve alfabe sırasıyla inanç, ahlak, ilim ve sosyal meseleleri içeriyor. İmam Ali Aleyhisselam'ın hutbelerini, mektuplarını, eşsiz vecizelerini okumak ve üzerinde düşünmek ve hayatta uygulamak, toplumun ilmi, kültürel, siyasi kurumları ve hatta hükümet erkanlarının en önemli görevlerinden biridir. Böylece İmam Ali Aleyhisselam'ın adaletine ve faziletine susamış dünyaya, o hazretin teorik ve pratik görüşlerinden en uygun modeli sunmak mümkün. Kuşkusuz son ilahi elçi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur edeceği dönemde tüm Alevi ülkü ve emellerin tecelli etmesi ilahi vaat ve iradeye göre gerçekleşecektir. Biz de o dönemde aydın bir gelecek umuduyla hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Bir sonraki bölümde ise İmam Hasan Aleyhisselam'ın yaşamına başlamak istiyoruz.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bizi www.parsure.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.rib.ir'e gönderebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'daki yenilikler.
Muhterem dinleyiciler, İran'daki gelenekler isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran'daki son bilimsel, sanatsal ve ekonomik gelişmeleri ve yenilikleri ele alacağız.
Tahran Üniversitesi araştırmacıları cep telefonu verilerini kullanarak depresyon hastalarına tanı koymaya ve doğru tedavi sürecini seçmeyi yardımcı olabilecek bir uygulama tasarlamayı başardı. Tahran Üniversitesi Yakınsak Teknolojiler Araştırma Enstitüsü'nde araştırmacı olan Muhammed Rıza Kazımi'ye göre akıllı telefonlar, alışkanlıklarımız ve davranışlarımız hakkında pek çok bilgi sağlayabilir. Bu küçük cep cihazlarında hasta bilgilerini kaydederek hastanın tedavi sürecine yardımcı olabilecek sensörler, işlemci donanımlar ve kullanıcı arayüzünün ideal bir kombinasyonu bir araya toplanmıştır.
Dijital fenotipleme sisteminin yöneticisine göre ise klinik hasta takibi yöntemleri genellikle pahalı, hastanın kendi beyanına ve laboratuvar koşullarına dayanıyor ve bu uygulamanın kullanımı kolay olmasının yanı sıra hasta maliyetlerini düşürmesinde de etkilidir. Ayrıca bu uygulamanın ülke içindeki bir karşılığı yoktur ve harici adiline kıyasla eşit performansa sahiptir.
Tahran Üniversitesi'nde doktora üstü elektrik ve bilgisayar bilimleri araştırmacısına göre bu sistem tıp kliniklerinin hastalarla akıllı telefonlar aracılığı ile etkileşime geçmesini sağlıyor. Gerekirse klinik hastaya bir akıllı telefon bildirimi yoluyla hatırlatma yapabilir veya hastaya bir anket gönderebilir. Hastanın anketlere verdiği cevaplar kayıt altına alınmakta ve işlendikten sonra her bir aktivite türünün miktarı ve hastanın iyileşme süreciyle ilişkisinin günlük olarak doktor ve hastaya verileceği raporlarda da görülebilmektedir. Haftalık raporlarda sunulabilmektedir. Tedavi sürecinde kullanıcıya önemli raporlar sağlanmaktadır. Ayrıca bu sistem aktivite miktarını ve diğer cep telefonu verilerini hesaplayarak tedavi sürecini izleme olasılığını değerlendirir. Bu sistemde sensör verilerinin yanı sıra akıllı telefonlar aracılığı ile anketler ve öz beyan yöntemleri de kullanılmaktadır.
İran'ın nano bilim üretimi alanında dünyada ilk 5 ülke arasında yer alması, İran'daki teknoloji ve inovasyon ekosisteminin oluşumundaki uluslararası araştırmalarla da teyit edilen önemli başarılardan biridir. Bu uluslararası araştırmada gelişmekte olan teknoloji alanlarına odaklanma adlı yeni bir endekse dayalı olarak ülkeler ve bilimsel ve teknolojik kurumları karşılaştırılmakta. Bu kriter İran'ın nano bilim üretimi açısından dünyada 5. sırayı elde etmekle kalmayıp aynı zamanda diğer 4 ileri ülkeyle birlikte en çok gelişmekte olan ve ilerici bilim ve teknoloji alanlarına odaklandığını göstermektedir. Bu kritere göre Çin uzun bir mesafe ile 1. sırada yer alırken Amerika, Güney Kore, Hindistan ve İran'dan oluşan 4 ülke birbirinden daha küçük bir mesafe ile 2. ila 5. sırada yer almaktadır. Bu sıralamada İran, nano araştırma alanında harcadığı milyarlarca dolar ile tüm Avrupa ülkelerinin ve Japonya'nın da önünde yer aldı.
Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu tarafından Nisan 2020'de yayınlanan bir raporda İran'da nanoteknolojinin gelişimi örnek olarak gösterilmiştir. Bu rapor, İran, Amerika ve Çin'den sonra Avrupa Birliği'nden önce nanopolitika yapımında öncü olarak tanıtmış ve İran'daki bazı nano geliştirme programlarına atıfta bulunarak İran'ın araştırma altyapısı sağlamak için nano laboratuvarları ağ oluşturma için kullanma yaklaşımı bir model olarak tanıtılmıştır. Afrika ülkeleri için bu modelin belirgin olduğu belirtilmelidir. Ayrıca bu rapora göre İran, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İngiltere ve Rusya ve Avrupa Birliği gibi dünyanın gelişmiş ülkeleriyle birlikte nanoteknoloji konusunda derlenmiş olan en fazla sayıda ulusal standarda sahip ülkedir.
Ayrıca başka bir başarıda Tahran Üniversitesi araştırmacıları göz pozisyonu kayıt sistemi tasarlamayı ve kurmayı başardılar. Göz pozisyonu kaydını ölçümleri sinir bilim, psikoloji, yönetim, pazarlama ve tasarım gibi çeşitli bilim dallarında önem taşıyor. Tahran Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi öğretim üyesi Muhammed Rıza Bulkasım'ı Dehakkani'ye göre gözün konumu ve göz bebeğinin büyüklüğü insan ve canlıların bilişsel performansını incelemenin en önemli göstergeleri arasındadır. İnsanlara benzer görsel sisteme sahip olanların incelenmesi için de önemli bir kriterdir. Bu nedenle dünyanın her yerinde farklı laboratuvarlarda göz pozisyonu kayıt sistemleri kullanılmaktadır. Göz pozisyonu izleme sistemi yüksek frekanslı bir kamera ile çalışan gözün konumunu ve göz bebeğinin büyüklüğünü çok yüksek mekansal ve zamansal doğrulukla takip eden çeşitli uygulamaları olan bir sistemdir. Yapılan cihazın mekansal doğruluğu yaklaşık bir görüş derecesi ve zaman doğruluğu yaklaşık 500 Hz'dir. Bu araştırmacıya göre bu cihazın benzer yabancı örnekleri kıyasla ana avantajı düşük fiyatıdır. Benzeri yabancı modelin fiyatı 15 ile 30 bin dolar arasında iken yerli modelin fiyatı yabancı modele göre daha düşüktür. Daha önce 500 Hz zaman doğruluğu ve 1 derecelik görüş doğruluğu ile çalışan İran göz takip sistemi tanıtılmamıştı.
Tahran Radyosu. Göz izleyici geliştirme projesinin yürütücüsüne göre bu cihaz Tahran Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinin çabalarının bir sonucu ve araştırma, tasarım, yapım ve simülasyon aşamaları beyin teknolojisi laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Bu beyin teknolojisi laboratuvarı Tahran Üniversitesi Yakınsak Teknolojiler Araştırma Enstitüsü'nde yer almaktadır. Halihazırda ticarileştirme aşamasına geçmek için gerekli testler ve standartlar tamamlanmış ve ticarileştirmesine başlanmıştır. Mevcutta bu cihazın bir örneği elektrik ve bilgisayar mühendisliği fakülteleri, psikoloji fakültesi öğrencileri ve diğer araştırmacıların tezlerini ve araştırmalarını yürütmek için Tahran Üniversitesi Yakınsak Teknolojiler Araştırma Enstitüsü'ne kuruldu.
Ama son dönemdeki sanat haberleri bölümünde sanatsal bir başarı yer almaktadır. İran Çocuk ve Ergenleri Entelektüel Gelişim Merkezi'nin 10 üyesi 21. Kanagawa Uluslararası Çocuk Resim Yarışması ve sergisinde Japonya Vakfı Başkanlık Ödülü ve Kanagawa Ödülünü kazandı. Japonya'nın 21. Uluslararası Çocuk Resim Sergisi Kanagawa 2021 yılında özgür temasıyla düzenlendi. Bu sergide dünyanın 56 ülkesinden
8062 eser arasından çocuk ve ergenlerin entelektüel gelişim merkezinin sanat kültür merkezlerinin 14 üyesi seçildi. Buna dayanarak 13 yaşındaki Zehra Cemşehir'i Kermanşah Entelektüel Gelişim Merkezi'nin 8 nolu merkezinden Japonya Vakfı Başkanlık Ödülünü aldı. Ayrıca İran'ın farklı şehirlerinden çocuk ve ergenlerin entelektüel gelişim merkezinin sanatsal kültür merkezlerinin diğer 13 üyesi de bu sergiden Kanagawa ödülü aldı. Çocuk ve ergen entelektüel gelişim merkezi 21. Kanagawa Uluslararası Çocuk Resim Yarışması ve sergisine 185 eserle katıldı. İran çocuk ve ergenlerin entelektüel gelişim merkezinin 14 üyesi Kanagawa Uluslararası Çocuk Resim Sergisi'nden ödül kazandı.
Muhterem dinleyiciler, İran'daki İranlıklar isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.farstudio.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Bugün bir kurtarıcıya duyulan ihtiyaç duygusunun tüm insanların özelliği olması, tüm dinlerin ortak yönünün ise büyük ilahi ferahlık, sıkıntıdan kurtulmak ve fereç vaadini ele alacağız. Tüm insanlar, ister olayları tespit edebilen önde gelenler, ister dünya çapında tüm insanlar, yaşam meşgalesinde olan çeşitli ülkelerde gafiller, hepsi bu ihtiyaç duygusunu yaşıyorlar. Yalnız bazıları bilinçli ve bazıları bilinçsizce. Ve elbette tüm dinlerde bu vaat verilmiştir. Tüm dinlerde tarihin sonunda, ki elbette tarihin sonu da değildir, bir fereç, büyük bir ilahi hareket vaadi, gerçek dünya ve insanın gerçek yaşamı Hazreti Veli-i Asr döneminden başlıyor. Lakin günümüzde bizim sahip olduğumuz yaşam durumunun sonunda hepsi böyle bir sonun vaadini veriyorlar. Öyleyse bu ihtiyaç vardır. Lakin bu ihtiyacın bir yön kazanması ve faydalı olması için İslam bizden beklememizi istemiştir. Beklemek ihtiyaçtan ötedir, ihtiyaç duygusundan ötedir. Bekleyin demişler. Beklemek umut demektir. Beklemek gerçek bir geleceğin var olmasına inanmaktır. Sırf bir ihtiyaç değildir. Beklemek yapıcıdır. Bu yüzden bizim rivayetlerde, bizim marifte, fereci beklemenin çok önemli bir yeri vardır ki ben şimdi hakkında daha sonra bir açıklama yapacağım. Hazreti Veli-i Asr canlarımız ona feda olsun, İbn-i Babive'ye verdiği saygın imzasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklen şöyle buyuruyor. Benim ümmetimin en üstün ameli fereci yani umudu beklemektir. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Belçika Başbakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin Avrupa dahil olmak üzere dünya ile yapıcı ve iyi ilişkileri sürdürme ve geliştirme eğilimine sahip olduğunu belirtti. Güney Pars Gaz Faz 14 rafinerisinin 3. tatlandırma hattı İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'in katılımıyla devreye alınacak. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, CNN'e verdiği özel röportajda bu Amerikan medyasının İran'daki karışıklıklarla ilgili son haberlerini taraflı ve yanlış olarak nitelendirdi. İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı bölgedeki yapılan tatbikatlar hakkında İran'ın dikkatle bu tatbikatları izlediğini ancak onları kendisine karşı bir tehdit olarak değerlendirmediğini söyledi. Azerbaycan Cumhuriyeti savcısı ülkenin Tahran'daki büyükelçine silahlı bir kişinin saldırısıyla ilgili olarak İran'a soruşturma ekibi gönderme olasılığını açıkladı. İran Altın ve Mücevherat Üreticileri ve İhracatçıları Birliği Başkanı İran'ın altın üreten 7 ülke arasında yer aldığını belirtti. Birleşmiş Milletler Temsilcisi David Basley, Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından Antakya'ya gitti. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, depremzedelere taksitle mezar satan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygün hakkında hapis cezası verildi. İstanbul'da MİT ve emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü IŞİD'in kilit isimlerinden örgüt adına 2014-2018 yılları arasında Talebiyat, Münbiş ve Rakka'da sözde kadılık görevi yürüten Ebu Huzeyfe Kod adlı terörist yakalandı. Yayımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz. Muhterem dinleyiciler, Tahran'da yapmakta olduğumuz sabah yayınımızın sonuna geldik. Akşam yeniden beraber olunca deyin hoşçakalın. Thank you.